Üçüncü dalga, Elvin Toffler. Yedinci kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 342. Oysa işte fazla çalışmadığı iddia edilen bu insanlar çoğunlukla iş dışında banyodaki fayansları döşeyen, halı dokuyan, zamanlarını ve yeteneklerini siyasal bir kampanyada kullanan, kendine kendin yardım et türünden toplantılara katılan, bahçede zerzevat yetiştiren, küçük hikaye yazan ya da tavan arasındaki yatak odasını yeniden dekore eden, kısacası çok çalışan insanlardır. Acaba B sektörünün genişlemesini sağlayan iç dürtüler şimdi A sektörüne mi yöneltildi? İkinci dalga beraberinde yalnız buhar makinesi ve mekanik dokuma tezgahını getirmemiştir. O kendisiyle birlikte büyük bir kişilik değişikliğini de getirmiştir. Bugün Kore gibi birinci dalgadan ikinci dalgaya geçen A sektörünün zararına B sektörünü geliştiren toplumlarda bu değişikliği görmek hala mümkündür. İkinci dalganın olgunluk çağına erip de üçüncü dalganın etkisiyle gerilemeye başlaması, üretimin yeniden A sektörüne doğru kayması, tüketicinin yeniden üretime çekilmesiyle yeni bir kişilik değişikliği görülmektedir. Bu ilginç değişikliği daha sonra inceleyeceğiz. Burada sadece tüketim için üretimin gelmesiyle kişilik yapısının da etkileneceğini aklımızda tutmalıyız. Ancak tüketim için üretimin doğuşu hiçbir yerde ekonomide olduğu kadar köklü değişikliklere neden olmamıştır. İktisatçılar bütün dikkatlerini sadece B sektörüne çevirmek yerine daha yeni ve bütünü daha çok içeren bir ekonomi anlayışını geliştirmek, A sektöründe ne olup bittiğini incelemek ve bu iki sektörün arasındaki ilişkileri anlamak zorundadırlar. Üçüncü dalga dünya ekonomisine yeni yapılar verdikçe meslek olarak ekonomi olanı biteni açıklayabilmekten aciz kaldığı için şiddetle eleştirilmektedir. Bilgisayarlaştırılmış modelleri de dahil olmak üzere ekonomi biliminin en çok geliştirilmiş araçları ekonominin gerçekten nasıl işlediği hakkında bize gittikçe daha az bilgi vermektedir. Birçok ekonomist de batılı olsun, Marksisti olsun, ekonomideki klasik görüşlerin hızla değişen gerçeklerden tümüyle kopmuş olduğunu kabul etmektedirler. Bunun başlıca nedenlerinden biri büyük önemi olan değişikliklerin gittikçe daha çok B sektörünün alışveriş sürecinin dışında oluşa gelmesidir. Ekonomiyi yeniden gerçeklere yaklaştırabilmek için üçüncü dalga ekonomistleri A sektöründeki gelişmeleri dile getirebilecek yeni modeller, ölçüler, endeksler geliştirmek ve temel ölçülerden çoğunu tüketen üreticinin doğuşu ışığı altında yeniden düşünmek zorundadırlar. B sektöründeki ölçülen üretimi ve verimliliği, A sektöründeki ölçülmeyen üretime ve verimliliğe bağlayan çok sıkı bağlar olduğunu bir kere kabul edince, bu iki sektörü daha iyi tanımlamak zorunda kalırız. Daha 1960 yıllarının ortalarında Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosu'ndan iktisatçı Victor Fuchs bu noktayı fark etmiş ve hizmet sektörünün gelişmesinin geleneksel verimlilik ölçülerinin çağ dışı kalmasına neden olduğunu söylemişti. Şöyle diyor Fuchs, tüketicinin bilgisi, deneyimleri, dürüstlüğü ve amaçları hizmet verimliliğini etkiler. Ancak bu sözlerde bile tüketicinin verimliliği hala B sektörü ölçüleri içinde yani alışveriş için üretime bir katkı olarak anlaşılmıştır. A sektöründe de fiilen üretim olduğu, insanın kendisi için ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek olduğu ve bunların B sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin yerini alabileceği hala anlaşılmamıştır. Üretimle ilgili olarak verilen anlaşılmış türden sayısal bilgiler, özellikle gayri safi milli hasıla sayıları, biz bunları A sektöründe olup bitenleri de içine alacak şekilde genişletmedikçe anlamlarının gittikçe daha çok yitireceklerdir. Tüketen üreticinin ortaya çıktığını anlamak maliyet kavramına daha çok açıklık getirmemize de yarar. Böylece A sektöründe tüketen üreticinin etkinliğinin B sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve devlet kuruluşlarının maliyet hesaplarının artmasına ya da azalmasına yol açabileceğini bir kez kabul ettik mi sorunları daha iyi anlayabiliriz. Söz gelişi işçiler arasındaki alkolizmin, işe devamsızlığın, ruhsal bunalımların ve akıl hastalıklarının hepsi B sektöründeki işin maliyetini artırırlar. Yalnız alkolizmin Amerikan endüstrisinde yılda 20 milyar dolarlık bir kayba yol açtığı hesap edilmiştir. Bu hastalığın kuşkusuz daha yaygın olduğu Polonya ya da Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkacak sayı büsbütün irkilticidir. Kendi kendine yardım grupları iş gücündeki bu gibi sorunları hafifletebildiği ölçüde maliyetin düşmesini de sağlarlar. Bu bakımdan tüketim için üretimdeki etkinlik, üretimdeki etkinliği de etkiler. İş hayatındaki üretim maliyetini daha başka küçük etkenler de etkiler. İşçiler ne ölçüde okuryazardırlar? Hep aynı dilimi konuşuyorlar? Saatten anlarlar mı? Kültürel açıdan işi yapacak şekilde hazırlanmışlar mıdır? Aile yaşamında edinilen toplumsal beceriler işteki becerilerine yardımcı mı oluyor yoksa bunları frenliyor mu? B sektöründe verimliliğin çok olması için gerekli olan bu kişilik özellikleri tutumlar, değerler, beceriler ve dürtüler. A sektöründe üretilirler, daha doğrusu tüketilmek için üretilirler. Tüketen üreticinin ortaya çıkışı, tüketicinin yeniden üretimle bütünleşmesi bizi bu ilişkileri daha yakından incelemek durumunda bırakır. Aynı güçlü değişiklik bizi etkinlik kavramını yeniden tanımlamaya zorlar. Bugün iktisatçılar etkinliği saptarken aynı ürünü, malı ya da hizmeti üretmekte yararlanılabilecek çeşitli yolları, yöntemleri karşılaştırırlar. A sektöründeki üretimin etkinliği ile B sektöründeki üretimin etkinliğini karşılaştırdıkları ise enderdir. Oysa sözde iktisat bilmeyen milyonlarca insanın yaptığı budur. Bu insanlar belirli bir düzeyde bir gelir sağladıktan sonra daha çok para kazanmaktansa kendi tüketimleri için üretmenin hem para bakımından hem de psikolojik olarak daha yararlı olduğunu öğrenmektedir. Ya gelir, sosyal yardım, yoksulluk, işsizlik gibi kavramların durumu nedir? Bir insana piyasa sisteminin kısmen içinde, kısmen dışında yaşarsa hangi maddi ya da manevi ürünler onun gelirinin bir parçası sayılmalıdır? Orta gelirli bir insan sahip olduğu şeylerin büyük bir bölümünü kendi tüketimi için üretim yoluyla sağlıyorsa, o toplumda gelirle ilgili istatistikler ne dereceye kadar bir anlam taşırlar? Böyle bir sistemde sosyal yardımı nasıl tanımlarız? Sosyal yardım alanlar çalışmalı mıdırlar? Eğer çalışmalıysalar, bu iş mutlaka B sektöründe mi olmalıdır? Yoksa sosyal yardım görenler kendi tüketimleri için üretim yapmaya mı teşvik edilmelidirler? İşsizliğin gerçek anlamı nedir? İşsiz kalmış bir otomobil işçisi damını aktarıyor ya da arabasını elden geçiriyorsa, evde tembel tembel oturup televizyonda futbol maçını seyreden adam gibi mi işsiz sayılmalıdır? İnsanların kendileri tarafından tüketilmek üzere üretimde bulunmaya başlamalarıyla birlikte, işsizlik ve bürokratik sosyal yardım kavramlarını yeniden incelememiz gerekmektedir. Söz gelişi, ikinci dalga toplumları yeni teknolojilere karşı direnerek, göç yollarını kapatarak, ihracatı arttırarak, ithalatı kısarak, devlet eliyle bir takım iş sahaları açarak, çalışma saatlerini azaltarak, emeğin hareketliliğini arttırarak, bir topluluğu olduğu gibi sürerek, hatta ekonomiyi harekete geçirmek için savaş açarak, işsizlikle baş etmeyi denemişlerdir. Ancak sorun her gün daha karmaşık, daha zor bir hal almaktadır. Acaba ikinci dalganın hem sosyalist hem de kapitalist toplumlarında emeğin fazlalığı ya da yetersizliği sorunun tatmin edici bir şekilde halledilmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak mı? Ekonominin bir bölümüne değil de bütününü göz önünde tutmak suretiyle sorunu halini mümkün kılacak bir şekilde yeniden tanımlayabilir miyiz? Eğer üretim her iki sektörde de oluyorsa, eğer insanlar bir sektörde kendileri için, bir başka sektörde de başkaları için mal ve hizmet üretiyorlarsa, bu herkese asgari bir gelir sağlama konusunda ileri sürülen savları nasıl etkiler? İkinci dalga toplumlarında gelir tipik olarak alışveriş sektörüne ayrılamayacak bir şekilde bağlanmıştır. Oysa piyasanın parçası olmasalar ya da ona kısmen bağlı olsalar bile evde kendileri için üretim yapanlar çalışmıyor mu sayılacaklar? Evde kalıp çocuk yetiştiren ve böylece A sektöründeki çalışmalarıyla B sektöründeki verimliliğe katkıda bulunan bir kadın, B sektöründe ücret karşılığı bir iş yapmıyor diye bir gelire sahip olmamalı mıdır? Evde kendi tüketimi için mal üretmenin ortaya çıkmasıyla ekonomik konulardaki bütün düşüncelerimiz değişecektir. Bu ekonomik anlaşmazlığın temelini de değiştirecektir. İşçi ile üretici, yönetici ile üretici arasındaki çekişmeler kuşkusuz sürüp gidecektir. Ama evde tüketilmek için yapılan üretimin 3. dalga toplumunda daha da gelişmesiyle bunların önemi daha azalacak, bunların yerini yeni toplumsal anlaşmazlıklar alacaktır. hangi ihtiyaçların hangi ekonomi sektörünce karşılanacağı konusunda kavgalar verilecektir. İkinci dalgadan yana olan güçler bir takım işleri kendileri için üretim yapacaklara kaptırmamaya çalışacaklarından ruhsat, imar yasası gibi konularda büyük mücadeleler olacaktır. Öğretmen kuruluşları ana babayı sınıfa sokmamak için tıpkı çağ dışı kalmış imar yasalarını korumaya çalışan inşaatçılar gibi mücadeleye girişeceklerdir. Ama nasıl? Söz gelişi aşırı yemek yemek, vücudu hiç çalıştırmamak ya da tütün kullanmak gibi bazı sağlık sorunları yalnız doktorlar tarafından halledilemezse ve hastanın kendisinin de çaba göstermesi gerekirse bunun gibi bir takım eğitim sorunları da ana babanın katkısı olmadan halledilemezler. Evde tüketilmek üzere üretim ekonominin görünüşünü tümüyle değiştirecektir. Piyasalaştırmanın sonu. Farkına varılmamış olan şey piyasaya katılma düzenindeki bir değişiklik değil, piyasayı oluşturan bütün bir tarihsel sürecin tamamlanmış olmasıdır. Sonuçları bakımından büyük değişiklikler getirecek olan bu noktanın anlaşılması o kadar güçtür ki, ikinci dalgaya özgü tartışmaların içinde kaybolmuş kapitalist ve Marksist düşünürler bunun belirtilerini bile fark etmemişlerdir. Olgu, iki tarafın kuşamlarına da uymadığından onların gözünden kaçmıştır. İnsanoğlu en azından 10 bin yıldan beri dünya çapında bir alışveriş ağı, bir piyasa oluşturmakla uğraşmıştır. Son 300 yıldan, yani ikinci dalga başladığından beri de bu süreç iyice hızlanmıştır. İkinci dalga uygarlığı dünyayı piyasalaştırdı. Bugün evde tüketim için üretimin yeniden geliştiği şu sırada bu süreç son bulmak üzeredir. Piyasa ya da alışveriş ağının ne olduğu hakkında açık seçik bir fikrimiz yoksa bunun o büyük tarihsel anlamı kavranamaz. Bunu bir boru hattı gibi düşünmek yararlı olabilir. Sanayi devrimi ortaya çıkıp da ikinci dalgayı başlattığı sırada gezegenimizde para sistemine bağlı çok az topluluk vardı. Ticaret vardı ama toplumun ancak kenarında kalanlar bununla ilgiliydiler. Toptancısının, dağıtıcısının, perakendecisinin, bankirinin ve ticaret sisteminin diğer öğelerinin büyük bir önemi yoktu. Bunlar mal ve para akımı için ancak çok dar boru hatları sağlayabilmişlerdi. 300 yıl süreyle bu boru hattını geliştirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Bunu da 3 şekilde gerçekleştirdik. Birincisi, ikinci dalga uygarlığının tüccarları, iş adamları yeryüzüne dağıldılar. Toplulukları bu yeni boru hattına bağlanmaya, üretimi arttırmaya ama kendileri tarafından tüketilmek amacıyla yapılan üretimi azaltmaya zorladılar. O zamana kadar kendi kendilerine yeten Afrika kabileleri para getirecek ekime ya da yer altından bakır çıkartmaya ikna edildiler ya da zorlandılar. Bir zamanlar kendileri için yeterli yiyecek yetiştiren Asya köylüleri plantasyonlara sokuldular, otomobillere lastik yetiştirmek için kağıçuk ağacından öz suyu toplamaya mecbur edildiler. Güney Amerikalılar Avrupa'da ve Amerika'da satılmak üzere kahve yetiştirmeye başladılar. Bu çeşit her bir gelişmeyle boru hattı döşendi ya da biraz daha gelişti ve gittikçe daha çok insan ona bağlı hale geldi. Piyasanın gelişmesini sağlayan ikinci yol, yaşamın gittikçe daha çok metallaşmasıydı. Sadece daha çok insan piyasaya tıkıştırılmadı, piyasa için hazırlanan mal ve hizmetler de gittikçe çoğaldı. Bu da dağıtım sisteminin genişlemesini başka bir deyişle boruların çapının büyütülmesini gerektirdi. Piyasanın genişlemesini sağlayan son bir yol daha vardı. Toplum ve ekonomi gittikçe daha karmaşıklaşınca, diyelim ki bir kılıf sabunun üreticiden tüketicinin eline geçinceye kadar yapılması gereken işlemlerin sayısı artmıştı. Aracılar çoğalınca borular daha çok dal budak saldı. Sistemin kendisinin bu şekilde karmaşıklaşması, yeni ve daha başka özelliği olan boruların, vanaların eklenmesi şeklinde bir başka gelişmeyi başlattı. Bugün artık piyasanın gelişmesi son haddine varmıştır. Yeniden piyasaya bağlanacak hemen hemen hiçbir topluluk kalmamıştır. Yalnızca çok uzaklarda oturan bir avuç insan şu anda piyasanın dışındadır. Yoksul ülkelerdeki ancak ucu ucuna geçinebilen yüz milyonlarca köylü bile hiç olmazsa kısmen piyasaya ve onunla birlikte giden para sistemine bağlanmıştır. Şu halde geriye en fazla bir silip süpürme harekatı kalmıştır. Artık piyasa yeni yeni toplulukları yutarak genişleyemez. İkinci yoldan genişleme hiç olmazsa kuramsal olarak hala mümkündür. Hayalimizi kullanarak hala satacak ya da değiş tokuşta kullanılacak yeni mallar ve hizmetler bulabiliriz. Oysa işleten bu noktada kendi tüketimi için mal üreten adam önem kazanmaktadır. A ve B sektörleri arasındaki ilişki çok karmaşıktır. Kendi tüketimi için mal üreten adam bazı malzemeyi ve aleti ancak piyasadan sağlayabilir. Fakat kendi kendine yardımın gelişmesi ve birçok mal ve hizmetin piyasadan uzaklaşması, burada da piyasalaştırma sürecinin son bulmasının pek uzak olmadığı izlenimini vermektedir. Son olarak, boru hattının dağıtımın gittikçe karmaşıklaşması, işin içine durmadan yeni aracıların girmesi, artık dönüşü olmayan bir noktaya gelindiği izlenimini veriyor. Birçok maddede alışılmış ölçülerle ölçülse bile alışveriş işlemlerinin maliyeti üretim maliyetini geçmeye başlamıştır. Bazı noktalarda bu süreç bir sınıra gelip dayanmaktadır. Oysa bilgisayarlar ve evde kullanılmak üzere evde mal üretme sürecini desteklediği teknoloji daha az yatırıma ve daha karmaşık değil, daha basit bir dağıtıma yönelmiştir. Gidiş budur. Bu bakımdan yine piyasalaştırma sürecinin bizim zamanımızda değilse bile yakın bir zamanda son bulacağı anlaşılmaktadır. Eğer boru hattı projesi sonuna yaklaştıysa bunun işimiz, değerlerimiz, ruh yapımız bakımından anlamı nedir? Ne de olsa piyasa sadece onun içinde dolaşan çelikten, ayakkabıdan, pamuktan ya da konserve kutusundan ibaret değildir. Piyasa bu tür malların sevkinin yapıldığı bir yapıdır ancak sadece ekonomik bir yapı değildir. İnsanları örgütleme tarzıdır, düşünme tarzıdır, bir dünya görüşüdür, belirli beklentileri haklı çıkaran bir sistemdir. Bu bakımdan piyasa ekonomik olduğu kadar psikososyal bir yapıdır, etkileri de ekonominin çok ötesine gider. Milyarlarca insanı bir sistem içinde birbirine bağlamak yoluyla piyasa kimsenin, hiçbir ulusun, hiçbir kültürün kendi yazgısı üzerinde bir söz sahibi olmasına imkan bırakmamıştır. Piyasa, kendisiyle birlikte ona katılmanın ilericilik, kendi kendine yeterli olmanınsa gericilik olduğu inancını getirmiştir. Bayağı bir maddecilik felsefesini yaymış, ekonominin ve ekonomik güdülerin insan yaşamında en önde gelen güçler olduğu inancını kabul ettirmiştir. Yaşamı, sözleşmeye bağlı bir takım işlerin birbiri arkasına yerine getirilmesi, toplumu evlilik akdi ya da toplumsal mukaveleyle bir araya gelmiş bir bütün olduğu görüşünü zorla kabul ettirmiştir. Böylece piyasalaştırılma, milyarlarca insanın eylemlerini olduğu gibi düşüncelerini ve benimsedikleri değerleri de etkilemiş ve bunlara ikinci dalga uygarlığının damgasını vurmuştur. Artık piyasa kurma işi bitmiştir. Bunun yerini alacak olan çağda biz sadece boru hattının bakımını yapacağız, eskiyen yerlerini değiştireceğiz. Kuşkusuz artan enformasyon akımına yer açabilmek için önemli parçalarını yeniden eskiyen yerlerini değiştireceğiz. Kuşkusuz artan enformasye ve yeni sosyal teknolojilere dayanacak ve bu da doğal kaynakları kafamızı kullanmayı ve bu iş için para yatırmayı gerektirecektir. Ama ikinci dalganın piyasalaştırma hamlesine oranla çok daha az zaman, enerji, sermaye ve hayal gücüne ihtiyaç vardır. Sistem eskisinden çok daha az malzeme ve makine, çok daha fazla insan kullanacaktır. Yeni şekli ne derece karmaşık olursa olsun artık piyasalaştırma uygarlığın en önemli projesi olmaktan çıkmıştır. Bu bakımdan üçüncü dalga tarihin ilk piyasa ötesi uygarlığını getirecektir. Piyasa ötesi deyince, alışveriş ağına sahip olmayan birbiriyle alışveriş yapmak istemeyen, zaten yapabilecek durumda olmayan, kendi kendine yeterli küçük topluluklardan oluşmuş bir dünya düşünmüyorum. Geriye gitmekten söz etmiyorum. Piyasa ötesi deyince, hala piyasaya bağlı fakat bu yapıyı kurmak, yaymak, geliştirmek ve bütünleştirmek ihtiyacında olmayan bir uygarlık kastediyorum. Piyasa zaten kurulmuş olduğu için yeni işlere yönelen bir uygarlık. Piyasalaştırma projesinin bir ücreti vardı. Sadece ekonomik ölçüler içinde bile bu ücret çok fazlaydı. Son 300 yıl içinde insanoğlunun her iki sektörde de verimliliği arttıkça bu verimliliğin önemli bir bölümü piyasaya genişletme projelerine ayrılmıştı. Artık piyasayı genişletme işi tamamlandığına göre daha önce bu işe ayrılmış olan o büyük enerji başka insancıl işlerde kullanılabilir. Tek başına bu durum bile uygarlıkta sayısız değişiklikler vaat ederler. Bu ana dek düşünülmesi bile mümkün olmamış bir ölçüde sanat eserleri yapılabilir, bilimde ilerlemeler sağlanılabilir. Ve hepsinden de önce yepyeni sosyal ve siyasal kurumlar kurulur. Bugün ortaya konmuş olan pota, kapitalizm ya da sosyalizm değil, enerji, yiyecek sorunu, nüfus sorunu, ham madde, sermaye ya da iş sorunu değil. Pota, piyasanın yaşamımızda oynadığı rol ve de uygarlığın geleceğidir. Kendi tüketimi için üretimin temelinde yatan da budur. Ekonominin temelindeki yapı değişikliği enerji alanında, teknolojide, enformasyon sistemimizde, ailede ve iş kuruluşlarımızda hissedilen birbirine bağlı değişikliklerin bir parçasıdır. Bu birbirine bağlı değişiklikler de dünya görüşümüze bağlıdır. Bu alanda da tarihsel bir ayaklanma var. Sanayi uygarlığının dünya görüşü bir devrim geçirmektedir. 20. Bölüm Girdap. Bu kadar çok ülkede, okumuşları da dahil, böylesine çok insan birbirinin tersi, şaşırtıcı bir sürü fikrin yarattığı girdap karşısında hiçbir zaman bu kadar aciz kalmamıştır. Birbirine toslayan farklı görüşler kafamızdaki evreni sarsmaktadır. Her gün yeni bir moda, yeni bir bilimsel buluşla, yeni bir dinle, akımla, bildiriyle karşılaşıyoruz. Doğaya tapma, sosyoloji, anarşizm, strukturalizm, yeni Marksizm, yeni fizik, doğu mistisizmi, teknofilya, teknofobiya ve daha bir sürü akım, karşı akım her biri kendine özgü papazıyla kafamızın etini yemektedir. Kurulu olduğu şekliyle bilime saldırıların gittikçe arttığını görüyoruz. Dinde kitaplarda yazılı olanları kelimesi kelimesine kabul etme görüşünün yeniden dirildiğine tanık oluyoruz. Herkes büyük bir tutkuyla inanılacak bir şey aramakta, ne olsa razı olacak. Bu karışıklığın büyük bir bölümü, üçüncü dalga kültürüyle sanayi toplumunun yerleşmiş fikir ve inançları arasındaki kültür savaşından kaynaklanmaktadır. İkinci dalga, geleneksel fikirleri, görüşleri kuşatıp, endüst realite dediğim inanç sistemini yaydığı gibi, bugün de son 300 yılın ağır basan inançlarını silip süpürmeye amaçlayan bir felsefe devrimiyle karşı karşıyayız. Sanayi çağının temel fikirlerini eleştirmekte, bir kenara itilmekte ya da çok daha geniş ve güçlü kuramların içine gömülmektedir. İkinci dalga uygarlığının çekirdeğini oluşturan inançlar son 300 yılda kavgasız gürültüsüz benimsenmelidirler. Bilimde, eğitimde, dinde ve daha bir sürü alanda endüstriyalizmin ilerici düşünürleri, tarımcıları, toplumları haklı çıkarmaya çalışan gericilere karşı savaştılar. Bugün yeni bir kültür, üçüncü dalga kültürü belirmeye başlayınca bu kez köşeye kıstırılan endüstriyalizmin savunucularıdır. Yeni bir doğa görüşü. Bu fikir çarpışmasını hiçbir şey bizim değişen doğa görüşümüz kadar güzel gösteremez. Yeryüzünün biyosferindeki tehlikeli olabilecek değişiklikler karşısında son 10 yıl içinde dünya çapında bir çevreyi koruma akımı başlamıştır. Bu akım yalnızca kirlenmeye, yiyecek maddelerine yapılan ilavelere, nükleer reaktörlere, büyük karayollarına ve saç spreylerine karşı çıkmakla kalmamış, bizi doğaya olan bağlılığımızı yeniden düşünmeye de mecbur etmiştir. Bunun sonucu olarak artık kendimizi doğayla bir ölüm kalım savaşı içinde değil, uyum içinde görüyoruz. Doğayla çekişme yerine ona bir hasım olmaktan çıkıp husumete yer vermeyen bir ilişki içine giriyoruz. Bilimsel düzeyde bu, doğa üzerindeki etkilerimizi yumuşatmak ya da bu etkileri yapıcı bir yöne doğru kanalize etmek amacıyla ekolojik ilişkileri anlamaya hedef alan binlerce çalışmaya yol açmıştır. Bu ilişkilerin karmaşıklığını ve dinamizmini daha yeni yeni anlamaya ve toplumu yeniden devreye sokma ve yenilenme açısından yeniden ele almaya başlamış bulunuyoruz. Bütün bunlar halkın doğaya karşı takındığı tavırda da buna paralel değişikliklerle yansımaktadır. İster kamuoyu araştırmalarını, ister hafif müzik güftelerini, ister reklamlardaki doğa görüntülerini ya da kiliselerde verilen vaazları inceleyelim. Genellikle romantik olmakla birlikte doğaya karşı daha olumlu bir yaklaşımın belirtilerini görüyoruz. Kentlerde oturan milyonlarca insan kırsal bölgelerin özlemini çekmektedir. Kent Enstitüsü, kırsal kesime doğru önemli bir nüfus akımı olduğunu bildirmektedir. Son yıllarda doğal yiyeceklere, doğal yöntemlerle çocuk doğumuna, çocuğun ana sütüyle beslenmesine, vücut bakımına duyulan ilgi çok artmıştır. Sonra teknoloji konusunda duyulan kuşkular o kadar yaygınlaşmıştır ki bugün en katı gayri safi milli hasıla yanlıları bile adet yerini bulsun diye de olsa doğanın korunmasından, hırpalanmamasından ve teknolojinin doğa üzerindeki kötü etkilerinin önceden kestirilip önlenmesi gerektiğinden söz etmektedirler. Yeryüzüne hasar verme gücümüz iyice arttığından şimdi ona ikinci dalga uygarlığının düşünebileceğinden çok daha narin bir şey olarak bakılmaktadır. Aynı zamanda yeryüzü her an daha büyüyen ve karmaşıklaşan bir evren içinde gittikçe ufalan bir nokta olarak görülmektedir. Evrim anlayışımız. Değişen yalnız doğa anlayışımız değil, evrim anlayışımız da, hatta evrimin kendisi de değişti. Evrimin sırlarını çözmeye çalışan biyologlar, arkeologlar ve antropologlar şimdi kendilerini önceleri düşleyebildiklerinden çok daha karmaşık ve çok daha büyük bir dünyada bulmakta ve bir zamanlar evrensel bir uygulama alanı bulunduğunu sandıkları yasaların aslında yalnızca özel haller için geçerli olduğunu keşfetmektedirler. Nobel ödülünü kazanmış Fransız genetikçisi François Jacob, Darwin'den beri biyologlar yavaş yavaş evrimin doğal seçilme denilen şemasını çıkarmaktaydılar. Buradan hareketle kozmik, kimyasal, kültürel, sosyal bütün evrimleri buna benzer bir seçim mekanizmasına göre açıklamaya çalışmaktaydılar. Fakat anlaşılan bu görüşün sonu gelmiş bulunuyor. Çünkü kurallar her düzeyde değişmektedir, diyor. Hatta sadece biyolojik düzeyde bile bir zamanlar yaygın bir uygulaması olacağı sanılan kurallar tartışma konusu olmaktadır. Bilim adamları biyolojik evrimin tümünün doğal seçilme şeklinde mi olduğunu yoksa moleküler düzeyde Darwin'ci doğal seçilme olmadan genetik kaymalara yol açan değişiklikler birikiminin sonucu mu olduğu sorusunu kendilerine sormak zorunluluğunu duymaktadırlar. Japonya'da Ulusal Genetik Enstitüsü'nden Dr. Motoo Kimura moleküler düzeyde evrimin yeni Darwin'cilerin tahminlerine uymadığını söylemektedir. Doğruluğu kabul edilen bir başka inanç da bugün sarsıntı geçirmektedir. Biyologlar, insan dahil daha birçok canlıyı içine alan eukaryotların içinde bakteri ve algaların da bulunduğu daha basit hücreli prokaryote grubundan geldiğini söylerlerdi. Yeni araştırmalar şimdi bu kuramı çürütmekte ve bizi biraz rahatsız edici bir görüşü daha basit yaşam şekillerinin daha karmaşık yaşam şekillerinden geldiği görüşünü kabule zorlamaktadırlar. Ayrıca önceleri evrimin sağ kalmayı sağlayan uyumu kolaylaştırdığı sanılırdı. Oysa bugün öyle evrimsel gelişmeler görüyoruz ki kısa dönemde zararlı olmalarına karşılık uzun dönemde yararlı olmaktadırlar. Evrim bunlardan hangisini desteklemektedir? Sonra hiç beklemediğimiz bir yerden, Atlanta'dan, Grant Park Hayvanat Bahçesi'nden bir haber geldi. Orada kromozomları birbirinden oldukça farklı iki ayrı cins maymun, rastlantı sonucu çiftleşmiş ve bildiğimiz ilk melez maymun dünyaya gelmiştir. Araştırmacılar ileride melezin de çocuğunun olup olmayacağından emin değillerdir. Yine de bu olay evrimin küçük değişikliklerin birikimi sonucu olabileceği gibi başka şekillerde de olabileceğini göstermiştir. Gerçekten de bugün birçok bilim adamı evrim ağacındaki boşlukları ve sıçramaları açıklayabilmek için evrimi aksamadan işleyen rahat bir süreç olarak görmek yerine felaketler kuramı açısından incelemeye başlamışlardır. Bir başka grupta geri beslenme, feedback yoluyla büyük ayıpsal değişikliklere götürülebilecek olan küçük değişiklikleri incelemektedir. Bu konuların her biri bilim dünyasında hararetle tartışılmaktadır. Fakat bütün bu tartışmalar tarihe yön değiştirten tek bir olayın yanında hiç kalmaktadır. 1953 yılında İngiltere'de Cambridge'de James Watson adında genç bir biyolog bir birahanede otururken Francis Crick adındaki arkadaşı telaşla koşarak içeri girer ve çevrede oturan herkesin duyabileceği bir şekilde "Yaşamın sırrını bulduk!" diye bağırır. Gerçekten de bulmuşlar, Watson ve Crick DNA'nın yapısını çözmüşlerdi. 1957 yılında 3. dalganın daha yeni yeni hissedilmeye başlandığı bir sırada Dr. Arthur Kornberg, DNA'nın kendi kendisini nasıl ürettiğini keşfetmiştir. O zamandan bu yana olan gelişmeleri halk diliyle yazılmış bir yazı şöyle özetliyor. DNA'nın şifresini çözdük. DNA'nın hücreye nasıl talimat verdiğini öğrendik. Genetik işlevlerini belirlemek üzere kromozomları inceledik. Hücrenin sentezini yaptık. İki ayrı canlıdan alınan hücreleri birleştirdik. Saf bir insan genini ayırabildik. Genlerin haritasını çıkardık. Genlerin sentezini yaptık. Hücrenin kalıtımını değiştirdik. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde laboratuvarda çalışan genetik mühendisleri artık yeni yaşam şekilleri yaratma gücüne sahiptirler. İkinci dalga düşünürleri insanı uzun bir evrim süresinin doruk noktası olarak görürlerdi. Üçüncü dalga düşünürleri ise insana artık evrimin planlayıcısı olarak bakabileceklerdir. Artık evrim hiçbir zaman eski evrim olmayacaktır. Doğa kavramı gibi evrim kavramının da yepyeni bir şekilde tanımlanması gerekecektir. İlerleme ağacı. İkinci dalganın doğa ve evrimle ilgili fikirleri bu denli değiştikten sonra, ikinci dalganın ilerleme ile ilgili görüşlerini yeni bir değerlendirmeye tutmamızın şaşılacak bir yanı yoktur. Daha önce gördüğümüz gibi, ikinci dalganın özelliği bilimsel her büyük buluşta veya daha iyi geliştirilmiş her malda insanlığın yetkinliğe doğru kaçınılmaz ilerlemesinin işaretini görmekti. Bu, ucuz bir iyimserlikti. Üçüncü dalga, ikinci dalga uygarlığının üzerine gelmesiyle bu iyimser inanç kadar hırpalanan pek az fikir vardır. 1950 yıllarında bitnikler, beats, 1960 yıllarında hippiler, hiçbir temele dayanmayan bir iyimserliğin yerini, hiçbir temele dayanmayan bir kötümserliğin almasına neden oldular. Üstelik kısa bir zaman sonra bu kötümserlik belli bir dünya görüşü haline geldi. 1950'lerin 1960'ların Hollywood filmleri, 1930'ların 1940'ların fiyakalı kahramanlarının yerine onların tam karşıtını, ülküsü olmayan isyancıları, züppe kabadayıları, uyuşturucu madde satan sevimli adamları, anlaşılmaz kaygıları içinde motosikletçileri konu almaya başladı. Bunlara göre de yaşam kimsenin kazanmadığı bir oyundu. Birçok ikinci dalga ülkesinde sahne oyunu, roman ve resim de ancak mezarlıkta rastlanan bir umutsuzluğa büründü. 1950 yıllarının başlarında Camus, daha sonra sayısız yazarın benimseyeceği temaların ana hatlarını çizmişti bile. Bir İngiliz eleştirmen bu temaları şöyle özetliyor. İnsan yanılabilir, siyasal kuramlar görelidir, tıkır tıkır işleyen bir ilerleme hayaldir. Bir zamanlar ütopyacı bir iyimserlik içinde olan bilim kurgu bile acı, kötümser bir havaya büründü. Huxley'in, Orwell'ın sayısız taklitçisi çıktı. Teknoloji, ilerlemenin motoru olarak değil de hem insanın özgürlüğünü hem de çevreyi mahveden ve karşı konulması olanaksız ezici bir güç olarak görülmeye başlandı. Çevrecilerin çoğu için gerçekten de ilerleme kötü bir sözcük olmuştu. Yerinde sayan toplum, yaklaşan karanlık çağ, ilerleme kurbanı ya da ilerlemenin ölümü gibi adları olan kalın kalın kitaplar kitapçıları doldurdu. İkinci dalga toplumları 1970'lere girdiklerinde Roma Kulübü'nün hazırladığı Gelişmenin Sınırı adlı rapor, sanayileşmiş ülkelerin bir felakete doğru gidişini anlatarak yayınlandığı tarihten sonraki 10 yıla bir cenaze evi havası verdi. 1973 petrol ambargosunun daha da yoğunlaşmasına yol açtığı ayaklanmalar, işsizlikler ve enflasyonda bu kötümserliğin daha çok yaygınlaşmasına ve insanların yerlemesinin kaçınılmaz olduğu görüşünün reddine eklendi. Henry Kissinger, Spengler'in ağzıyla Batı'nın çöküşünden söz ederek çok kişinin tüylerini ürpertmiştir. Bu kötümserliğin haklı olup olmadığı konusunda her okuyucu kararı kendisi vermelidir. Ancak besbelli olan bir şey var. İkinci dalga uygarlığının sonu yaklaştıkça endüst realitenin bir başka direği olan ilerlemenin kaçınılmaz olduğu görüşü de gittikçe daha az taraftar bulmaktadır. Bugün dünyada gittikçe daha çok insan kabul ediyor ki ilerleme ya da yaşam standardındaki maddi ögelerle ölçülemez ve moral, estetik, siyasal ve çevre bakımından kötü duruma itilmiş, yozlaştırılmış toplumlar ne kadar zengin ve teknoloji açısından ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, ileri bir toplum sayılamazlar. Kısacası, daha geniş kapsamlı bir ilerleme kavramına doğru ilerlemekteyiz ve artık ilerleme ne otomatik olarak gerçekleşiyor ne de maddi ölçütlerle değerlendiriliyor. Sonra bugün toplumda tek bir hat üzerinde ilerliyor, bir kültür aşamasından öbürüne, daha ileri olanına gidiyor diye düşünmeyi de pek istemiyoruz. Tek bir yol üzerine birçok yan yollar vardır ve toplumlar geniş kapsamlı bir ilerlemeyi birden fazla yoldan giderek sağlayabilirler. Artık ilerlemeyi geleceğe doğru uzanmış birçok dalı olan ve kültürün çeşitliliği ve zenginliğiyle ölçülen bir ağaç gibi düşünmeye başlıyoruz. Bu ışıkta bugünün biyolojik evrimde sık sık görülen farklılık ve karmaşıklık eğilimine benzer bir şekilde daha çeşitli bir hal almış ve yığınsallıktan uzaklaşmış dünyası bile ileriye doğru yapılmış bir sıçrama olarak görülebilir. Daha sonra ne olacaksa olur ama kültür ikinci dalgaya hem esin hem de özellik vermiş, tek hatlı, saf dil bir ilericiliğe bir daha hiç dönmeyecektir. Son 15-20 yıl doğa, evrim ve ilerleme kavramlarının zorunlu olarak yeniden elden geçmesine yol açmıştır. Ancak bu kavramlar da zaman, mekan, madde ve nedensellik konularındaki inanç ve görüşlerimize dayanırlar. Üçüncü dalga, bu temel inançları da ikinci dalga uygarlığını bir arada tutan bu tutkalı da eritmektedir. Zamanın geleceği. Yeni doğan her uygarlık, beraberinde yalnız halkın günlük yaşamında zamanı kullanış şekillerinde değişiklik getirmekle kalmaz, zamanın zihinsel haritasını da değiştirir. Üçüncü dalga, bu zaman haritalarını çizmektedir. Newton'dan bu yana ikinci dalga uygarlığı zamanı geçmişin sisleri arasından başlayarak çok uzak bir geleceğe doğru uzanan tek bir çizgi olarak kabul etmiştir. Zamanın mutlak ve evrenin her yanında aynı olduğunu kabul eder, mekana ve maddeye bağlı olmadığını düşünürdü, her zaman bölümünün daha sonraki zaman bölümlerinin eşi olduğuna inanırdı. Astrofizikçi ve yazar John Gribbin şöyle diyor: tertemiz meslek hayatı olan, yıllarca araştırmalar yapmış, aklı başında bilim adamları bile zamanın saatlerimizin, takvimlerimizin gösterdiği belirli bir tempoyla hep ileriye doğru akan bir şey olmadığını, doğa içinde onun saptırılabileceğini, eğilip bükülebileceğini ve sonucun nerede ölçüyorsunuz oraya göre değişik olacağını söylemektedirler. En aşırı uçta kara delikler, black holes, zamanı tümüyle yutarlar, onların çevresine gelince zaman durur. Yüzyılın başında Einstein zamanın uzatılıp kısaltılabileceğini kanıtlamış ve böylece zamanın mutlak olduğu fikrini yıkmıştı. Bugün artık klasikleşmiş olan demir yolu boyundaki iki gözlemci örneğini vermişti. Aşağı yukarı şöyle: demir yolu kenarında duran bir adam, aynı anda biri demir yolunun kuzey ucunda, öbürü güney ucunda olmak üzere iki şimşeğin çaktığını görür. Gözlemci ikisinin tam ortasında bulunmaktadır. Bir başka adam hızlı giden bir trende kuzeye doğru yol almaktadır. Adam gözlemcinin önünden geçerken iki şimşeği görür. Fakat ona bu ikisi aynı zamanda çakmış gibi gelmez. Tren onu birinden öbürüne doğru götürdüğü için birinin ışığı öbürünün ışığından daha önce ona yetişir, trendeki adama kuzeydeki şimşek daha önce çakmış gibi gelir. Günlük yaşamda mesafeler o denli kısa ve ışığın hızı o kadar fazla ki aradaki fark göze çarpmaz bile. Yalnız Einstein'ın verdiği örnek şu noktayı vurgular: olayların kronolojik düzeni, hangi olayın önce, hangisinin sonra olduğu gözlemcinin hızına bağlıdır. Zaman mutlak değil, görelidir. Bu klasik fiziğin ve endüstriyalitenin dayandığı zamandan farklıdır. Fizik de, endüstriyalite de daha önce ve daha sonra sözcüklerinin gözlemciye bağlı olmayan sabit anlamları olduğunu kabul ederlerdi. Bugün fizik hem dışa doğru hem içeri doğru patlamaktadır. Fizikçiler her gün guaktan guasara kadar türlü elementer parçacıklar, astrofizik olgular bulmakta ya da bunların varlığını kabul eden varsayımlar geliştirmektedirler. Bunların beklenmedik sonuçlarından biri de bizi zaman anlayışımızı değiştirmeye zorlamasıdır. Bir uçta uzay ve oradaki kara delikler vardır. Bunlar ışık dahil her şeyi çekip emerler ve fizik yasalarını alt üst ederler. Bize bu karanlık girdapların içine çekilen enerji ve zamanın yok olduğunu söylüyorlar. Hatta fizikçi Roger Penrose bir de bunların dışında beyaz deliklerin olduğu ve öteki deliklerden girip de kaybolan enerji ve maddenin başka bir evrene, ne demekse, püskürtüldüğü varsayımını geliştirmiştir. Dediklerine göre kara deliğin çevresinde bir an yeryüzündeki yüz binlerce yıla eşdeğermiş. Yani bir kara deliği incelemek için bir uzay gemisi gönderilse gemi ancak milyonlarca yıl sonra yeryüzüne dönebilirmiş. Ancak hızın etkisi bir yana kara deliğin çevresindeki çekimin yol açtığı sapmalar yüzünden geminin saati geçen zamanı birkaç dakika hatta saniye olarak gösterilmiş. Uzayı bırakıp da mikroskopik parçacıklar ve dalgalar alemine girince yine ötekilere benzer şaşırtıcı olgular görürüz. Columbia Üniversitesi'nden Dr. Gerald Feinberg bir varsayım olarak ışıktan hızlı giden Tachyon adında parçacıkların varlığını kabul etmiştir. Feinberg'in bazı meslektaşlarına göre Tachyonlar için zaman geri gider. İngiliz fizikçi J.H. Taylor, mikroskopik zaman kavramı makroskopikten çok farklıdır diyor. Bir başka fizikçi, Fritjof Capra daha basit söylüyor. Zaman diyor, evrenin her yanında farklı hızlarla akar. Bu yüzden tekil olarak zamandan söz etmek gittikçe güçleşmektedir. Anlaşılıyor ki evrenin ya da evrenlerin çeşitli yerinde farklı kurallara tabi olarak işleyen birden çok zaman vardır. Bütün bunlar kuşkusuz ikinci dalganın çizgi halinde evrensel zaman kavramının temeline dinamit koymaktadır. İşte tam esnek zamanı kabul ederek işçiyi montaj hattından koparıp zamanın toplum içinde kullanılışına yeni bir şekil vermekte olduğumuz şu sırada zamanın kuramsal tanımlamasını da köklü bir şekilde değiştirmekteyiz. Bu kuramsal buluşların görünüşüne göre şu sıcak yaşamımıza uygulanacak bir yanı yoktur. Ama kara tahtaya tebeşirle yazılmış birkaç formülde hani şu atomun parçalanmasına götüren formüller de başlangıçta öyle görünmüşlerdi. Uzay yolcuları. Zaman kavramımızdaki bu değişikliklerin çoğu mekan anlayışımızın da tutar yanını bırakmaz. Çünkü bu ikisi zaman ve mekan çok sıkı bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Hepimizin içinde çalıştığı, oynadığı, yaşadığı mekanı değiştirmekteyiz. İşe gidiş geliş tarzımız, seyahatlere çıkıp çıkmayışımız, çok uzaklara yolculuk edip etmeyişimiz, yaşadığımız. Bütün bunlar mekan anlayışımızı etkiler. Oysa şu anda bunların hepsi değişmektedir. Gerçekten de üçüncü dalganın gelmesiyle insanoğlunun mekanla ilişkisi yepyeni bir evreye erişmiştir. Yeryüzüne tarımı yayan birinci dalga, daha önce de gördüğümüz gibi sürekli çiftlik yaşamını getirmişti. O çağda insanların çoğu bütün yaşamlarını doğdukları yerin en fazla birkaç kilometre uzağında geçirirlerdi. Tarım insanların olduğu yerde kalmasını gerektiren, mekana ağırlık veren bir yaşam getirdi. Köy zihniyeti dediğimiz son derece yerel duyguları geliştirdi. Buna karşılık ikinci dalga büyük kalabalıkları kentlere doldurdu ve çok uzaklardaki doğal kaynaklardan yararlanmak, ürettiği malları dağıtmak zorunda olduğundan hareketli insanlar yetiştirdi. Ortaya çıkardığı kültür mekan bakımından yaygındı, merkezi köy değil, ya kent ya da ulustu. Üçüncü dalga insanları bir araya getireceğine dağıtarak mekan anlayışımızı değiştirmektedir. Dünyanın henüz sanayileşmekte olan yerlerinde hala milyonlarca insan kentlere doğru akmaya devam ediyorsa da, ileri teknoloji ülkelerinde aksi yönde bir akım da vardır. Tokyo, Londra, Zürih, Glasgow ve daha bir sürü büyük kent nüfusunda bir azalma var. Buna karşılık orta büyüklükte hatta küçük kentlerin nüfusları ise artmaktadır. Amerikan Yaşam Sigortası Konseyi şöyle diyor. Bazı uzmanların görüşüne göre büyük Amerikan kentleri geçmişin artıklarıdır. Fortune dergisi, ulaşım ve haberleşme teknolojisi büyük şirketleri geleneksel büyük kent merkezlerine bağlayan bağları kesmiştir demektedir. Bülent Özbek bir yazısında önemli bir kenti olmayan bir ulusun geleceği başlığını atmaktadır. Bu değişikliklere ek olarak 3. dalga hem son derece yerel hem de dünya hatta galaksi çapında bir görüş getirmektedir. Hem de her yerde semt, topluluk sorunlarıyla yerel politika ve yerel bağlarla çok ilgilenildiğini hem de çok sayıda insanın dünya çapında olaylara ilgi duyduğunu, 10 bin mil ötedeki açlık veya savaştan ötürü kaygılandığını görmekteyiz. Haberleşme ilerledikçe ve biz de işi elektronik köşkümüze taşıdıkça bu ikili odaklaşmayı teşvik etmiş olacağız. Oldukça çok evde kalan, çok daha az göç eden, işten çok zevk için yolculuk yapan, buna rağmen aklı hep bütün dünyada olan, mesajları yeryüzünün her yanına, hatta uzaya uzanan insanlar yetiştireceğiz. Üçüncü dalga zihniyeti hem yakın hem de uzakla ilgilenmeyi içerir. Daha göreli ve daha dinamik bir uzay imajını da hızla benimsemekteyiz. Birom'da New York kentinin ve çevresinin uydulardan ve YouTube'dan çekilmiş fotoğraflarının büyütülmüş kopyaları var. Uydulardan çekilmiş fotoğraflarda deniz yemyeşil görünüyor ve kıyının bütün hatları belli oluyor. Resimler soyut tablolara benziyor. YouTube fotoğrafları kenti kızıl ötesiyle gösteriyor. O kadar çok ayrıntı veriyor ki, Metropolitan Müzesi, hatta LaGuardia Havaalanı'nda rampada bekleyen uçaklar bile teker teker belli oluyor. Uzay merkezlerinden bir görevliye havaalanındaki uçakları göstererek, daha büyütünce uçağın kanadındaki işaretleri de görebilir miyiz diye sordum. Beni gülerek dinledi ve sorumu perçin yerlerini bile diye yanıtladı. İş en küçük ayrıntıyı bile veren fotoğraflarla bitmiyor. Wisconsin Üniversitesi'nden Arthur H. Robinson'a göre 10 yıla kadar uydular bize bir ülkenin ya da bir kentin canlı haritasını verecekler. Bu sayede olanı biteni anında göreceğiz. Böyle bir şey gerçekleşince harita artık statik olmaktan çıkıp bir film olacak. Hatta hareketli bir röntgen filmi olacak çünkü bize yalnız yüzeyde olanları değil, kat kat yüzeyin altında ve çeşitli yüksekliklerde yüzeyin üstünde olanı biteni gösterecek ve orayla olan ilişkilerimizin sürekli değişen bir görüntüsünü verecektir. Ancak bazı harita yapımcıları ikinci dalga ülkelerinde her derslikte görülen bildiğimiz haritalara karşı çıkmaktadırlar. 7. kaset, 2. yüzün sonu.